Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte sevgili dinleyiciler. Bugün eskilere gideceğiz ama bayağı bir eskiye gideceğiz değil mi efendim? Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimize biz Dambura'yı dinlettik. Dambura nedir?
Tambura.
Tambura, bildiğimiz.
Evet.
Bu kadar az mı değişmiş aslında söyleniş biçimi olarak?
Her kelime böyle değil. Yani Dambura eski söylenişidir. Tambura. Anadolu'nun çok yerinde dambura derler. T ile söylemezler. Tambura
diyen de var. T'de, K'ye çok değişir.
Çok değişir, evet. Evet. Çok. Hatta hiç akla gelmeyen kelimelerde değişiklik var. Aklıma gelse de söylesem. Y, S değişikliği var. Y, C değişikliği var ama bizim lehçemizde değil. Çağatay lehçesinde. Türkçenin 3 lehçesi vardır. Oğuz lehçesi, bizim konuştuğumuz. Çağatay lehçesi, Kazak, Kırgız, Tatar... Tatarların konuştuğu, en çok insanların bildiği odur. Özbeklerin konuştuğu. Bir de Uygur lehçesi vardır. Mesela Tatar lehçesinde yılan cılandır.
C olmuş.
Evet, evet. Y. Yani o Y ve C değişikliği çok insan aklına gelecek bir şey değildir.
Evet. Ama tabii dille ilgili. Bütün bunlar aslında dil yapımız, diş yapımız, ağız yapımız ve komşularımız.
Tutlak yapımız, evet. Komşularımız. Tabii bunların hepsi lisanın ve kelimelerin teşekkülünde rol oynuyor. Aynı lisana ait kelimeler. Bu sadece bizde değil, çok enteresan, şaşırtıcı bir şekilde Hintçe ve Farsça kelimelerle Avrupa kelimeleri arasında var. Yani pek çok Farsça kelimeyi Avrupa kelimesini Farsça'da benzerini bulabilirsiniz. Bazı çok yakındır. Star, sitare, yıldız demektir malum. Daughter, kız çocuk demektir. Duhter, Farsçası. Mother, anne demektir. Farsçası maderdir. Father, baba demektir. Farsçası pederdir. Bunun dışında pek çok kelimenin, ama bu kelimeler teknik kelimeler olmayacak. Yerli kelimeler olacak. Yani halkın gündelik hayatta kullandığı kelimeler. Bu kelimeler İran'la Avrupa dilleri arasında müşterektir. Hı-hı. Şaşırtıcı benzerlikler vardır.
Y ve D sesi yer değiştiriyor. Mesela evet. Sümer diline de Türkçeden evet. Geçen kelimeler var. Mesela yar kelimesi orada dar.
Dar oluyor.
Yarmak, evet. Darmak.
Darmak.
Anlamında. Tabii, evet. Dolayısıyla mesela bizim dilimizden hala Avrupa'da konuşulan kelimeler var. Osmanlı'nın çekildiği yerlerde konuşulan.
Tabii. Sırpça'da, Macaristan'da, Romanya'da, Yunanistan'da Türkçe pek çok kelimeler vardır. Arabistan'da, yani Araplar arasında kullanılan kelimeler vardır. Araplar doğri kelimesini çok kullanırlar. Doğrudur yani. Hı hı. Doğri kelimesini çok kullanırlar. Yani bu kaçınılmazdır. Tesir olması bakımından, hele halklar bir arada yaşıyorsa, hele bir de hakimiyet varsa bu kaçınılmazdır. Hı hı. Hakimiyet dışında da bir atanın bir dil konuştuğunu düşünün. İki tane çocuğu farklı yere gitse aynı kelimeyi farklı yerlerde farklı söylemezler. Ama onların torunları, ya çene yapıları, gırtlak yapıları değişir. Evlendikleri kızlarla alakalı olarak bazı farklılıklar ortaya çıkar. Neticede harf nedir? Ağzın hareketiyle ortaya çıkan bir sestir. Yani onun değişmesi çok normaldir.
Şimdi biraz eskiye gidelim. Aslında biz de değişmişiz yaşam biçimi olarak. Bozkır'dan bahsediyoruz. Yaşamın zor olduğu bir yer Bozkır.
Evet.
Hele de arkasından gelen işte yağmurun az yağması gibi olumsuzluklar varsa hayat daha da zorlaşıyor.
Doğru.
Benim dikkatimi çeken bir şey var. O günden bugüne gelenek ve göreneklerimizi de hala değişmiyor. Mesela evlilik hala çok önemseniyor.
Evet. Aile. Öyle. Aile mefhumu çok mühimdir. Şimdi insanlar, sosyolojinin ve antropolojinin konusu bunlar, farklı unsurlarıyla nasıl yaşarlar? Bir kısmı şehirlerde yaşar, bir kısmı bataklık halkıdır, bataklık yakınlarında yaşar. Çünkü onların geçimi ona göredir, saz sepetle meşguldürler. Balıkçılık yapanlar vardır, sahil halkı. Çöl, badiye halkı vardır. Dağlarda yaşayanlar vardır, dağlılar. Bunların karakter hususiyetleri farklıdır. Fiziki hususiyetleri farklıdır, geçim kaynakları farklıdır, dilleri farklıdır. Bir de bozkır halkı vardır. Bozkır çöl değildir ama çöle yakındır. Çok fazla yeşilliğin, suyun olmadığı, hava şartlarının sert olduğu, kışın sert geçtiği, karlı kışlı olduğu, yazın sıcak geçtiği yerlere bozkır diyoruz, step. Çölden bir gömlek yukarıdadır.
Hallicesi.
Hallicesidir. Dolayısıyla çöl kadar değilse de hayat burada meşakkatlidir. Bozkır halkı ne iş yapar? Bozkır halkı ticaret yapamaz. Çünkü Bozkır'da çok yaygın şehirler yoktur. Şehir azdır, köy azdır. Uzak mesafelere kurulmuştur. Bozkır'da mümbit araziler yoktur. Onun için ziraat burada çok lokal olarak yapılır. Yani oradaki insanların hayatını idame ettirecek kadar yapılır.
Geriye bir tek hayvancılık
ya da ormancılık yapamazsınız. Olmaz. Orman yoktur. Sanatla meşgul olamazsınız. Bu sanatı satacağınız insan sayısı azdır. Geriye hayvancılık kalıyor. Hı-hı. Varsa maden Hı-hı. kalıyor. Hayvancılık bozkır halkının baş geçim kaynağıdır. Türkler aslen bir bozkır halkıdır. Nasıl ki Araplar badiye çöl halkı ise Türkler bir bozkır halkıdır. Çerkezler bir dağ kavmidir. Her kavmi bir hususiyet var. Kürtler keza bir dağ kavmidir. Bozkır halkıdır ve birinci geçim kaynağı koyundur. Hayvan beslemektir. İlle de koyundur. Nakliyeleri at veya deveyle yaparlar. Besledikleri koyundur. Hatta Hun isminin bile ki en eski Türk devletlerinden birisi olduğu tahmin ediliyor. Kurucu hanedanın Türk fakat devletin tebasının karışık Türk, Moğol hepsinden teşekkül ettiği bir devlettir. Bundan dolayı bazı yabancı Türkologlar tarafından Moğol olarak vasıflandırılmışlardır. Ve o zaten her zaman Moğollarla Türkler birbirine karıştırılmışlardır. Hı hı. Moğollar da bir bozkır halkıdır. Bunların ana vatanı, her ikisinin ana vatanı aslında dağdır. Dağlardan, Tanrı dağlarından aşağıya doğru inmişlerdir. Batı tarafında Türkler, doğu tarafında Moğollar vardır. Her ikisi ırk olarak birbirinden farklıdır. Moğollar Mongoloid ırk, sarı ırklara mensuptur. Türkler beyaz ırka mensuptur, Ari ırka mensuptur. Ari ırkın en uzağa giden mensubunun soyundan geliyor. Fakat mıntıka yakınlığı Türklerle Moğolları gerek fizik, hı hı. gerek yaşayış, gerek lisan olarak birbirine çok tesir etmiştir.
Biraz önce dilden bahsettik. Fiziksel olarak dilin gelişimi çevre organlarla, evet. insanın gelişimi de yine çevre. İl veya ülkelerle evet,
öyledir,
alakalı.
Öyledir yani. Hele bir şu anda çok zor ama yakın zamanda bir insana baktığınız zaman o adamın nereli olduğunu %90 anladınız. Tahmin ediyordunuz. Çünkü insanlar karışmamış. En azından birkaç yüzyıldır aynı yerde yaşıyor. Evlilikler de endogamidir, kapalı evliliklerdir. Hı-hı. Onun için tipler birbirine çok benzer. Karadenizli'nin, Doğulu'nun, Orta Anadolu'nun, Akdeniz'in birbirine çok benzer. Eski fotoğraflarda bunu görmeniz mümkündür. Farklı bir tip varsa araştırdığınız zaman o farklı tipin bir şekilde oraya sonradan gelmiş farklı bir mıntıkanın çocuğu olduğunu, ırk olarak farklı olmayabilir ama farklı mıntıkanın çocuğu olduğunu görüyorsunuz. Gen dominantlığı sebebiyle bir müddet daha o farklılıklar devam edebiliyor. Ama çok azdır bunun örnekleri, çok azdır. Ama şimdi artık bu çok zordur. Çünkü insanlarda seyyaliyet var. Hiç kimse son 50-60 senedir bunun doğup büyüdüğü yerde yaşamıyor. Farklı yerlere gidiyor, farklı evlilikler yapıyor. Göçler çok Türkiye'de. Bir de Osmanlı Devleti'nin yıkılışı ve Cumhuriyet'in kuruluşu devrinde çok gayri ihtiyari olan göçler de olmuştur. Yani hicret, mübadele gibi sebeplerle. Ondan dolayı hiç kimse birkaç nesildir yaşadığı yerde yaşamıyor Türkiye'de. Hı hı. Türkiye'de benim tespit ettiğim kadarıyla köy halkının, şehirler zaten değil de köy halkının yani çok azı 200 yıldan önce de orada yaşayan insanlardır. Büyük ekseriyeti son 250 yıldır orada yaşamaktadır.
Doğu'da zaten sürekli bir yer değişimi de söz konusu oldu.
Onun dışındakilerin de büyük ekseriyeti yani bu çoğunluk böyle. Geriye kalan o azınlığın da büyük ekseriyeti 16. asırdan sonra orada yaşayanlardır. Daha eskilere giden yani Türklerin Malazgirt Harbi veya Selçuklu Devleti'ne kadar uzananların Türkiye'de toplansa %1'i bulmaz.
Şimdi bir harita üzerinde kendimizi işaretlesek. Bir GPS gibi düşünün. Evet. Ve hızlı çekimle oynatsak onu. Evet. Sürekli bir göç olurdu herhalde değil
öyle.
Mi?
Öyle. Yani süratli bir göç. Hı-hı. Ve çok farklı yerlere, çok farklı binlerce kilometre öteye. Yani Avrupa'da bile göçler bu kadar uzak bir mesafede olmamıştır. Avrupa'da çok ciddi iki tane göç hareketi vardır. Bunlardan bir tanesi Germen kabilelerinin batıya göçüdür. Biz buna kavimler göçü diyoruz. Latin tarihçileri barbar istilası der. Alman tarihçileri kavimler göçü der. Yani tarihçilerin hadiseyi değerlendirmesi bile bazen...
Bakış açısıyla da ilgili, nerede durduğunuzla da ilgili.
Tabii İstanbul'un fethi mi, evet, Türk istilası mı?
Türk istilası.
Evet. Şimdi kavimler göçü ki bunun sebebi de gene Türkler olmuştur. Polonya, Rusya arasındaki Germen kabilelerinin Dinyeper Nehri'nin kuzeyinde, Vistula Irmağı'na yakın, batıya gitmesi. Birkaç yüz kilometredir bunların gidişi. Ve yine Dinyeper'in altında yaşayan Slav kabilelerinin Balkanlara gidişi. O da birkaç yüz kilometredir. Ama tabii İspanya'ya kadar da gidiş var ama yine de kısa. Türklerin seyahati çok uzun bir güzergah takip etmiştir ve farklı güzergahlar takip etmiştir.
Yani ayrılarak
bir
tek, yani.
Birbirinden ayrılarak kollar. Farklı güzergahlar takip etmiştir. Öteden beri tarih derslerinde bizlere öğretilen ve de doğruluğu artık tartışmasız kabul edilen bir gerçek var. Ama bunun efsane tarafları var, bunun bir takım tarihi gerçeklere uymayan tarafları var. Anakronizm o ayrı ama esas itibariyle Türklerin ana vatanının Tanrı Dağları olduğu söyleniyor. Hı hı. Bu Tanrı
Şu
Dağları
arkeolojik...
bugün Sibirya, Moğolistan Sibirya arasındaki bir yerdir.
Sibirya'nın güneyi gibi güneyidir. Diyebiliriz değil mi? Sınır aslında ondan sonra evet. Da şöyle demek mümkün herhalde. Belki karakter özelliklerimizi çıkarmak anlamında da söylüyorum. Çünkü belki fiziksel özelliklerimiz daha hızlı değişiyor ama karakter özelliklerimiz o kadar hızlı değişmiyor. Çok zor bir coğrafyadan artık insanın yaşama sınırının olduğu evet. Yerden evet. Geliyoruz.
Yani Sibir ülkesi Sibir halkının yaşadığı ülkedir ve normal bir insanın yaşayamayacağı bir yerdir.
Gerek yani Tanrı Dağları'ndan sonrası sonra, artık.
Orada da yaşayanlar var ama uçsuz bucaksız arazide çok az insanlar var.
Şimdi de gösteriyor mesela evet. 0'ın altında 58 dereceye düşen evet. Sıcaklıklardan o
nüfus
bahsediyoruz.
Çok az.
Evet, çok
nüfus
az.
Çok az ve o yaşayanlar da artık bir şekilde orada yaşamak mecburiyetinde kaldığı için fiziki hususiyetleri oraya adapte olmuş. Ya onlar orada yaşayabilirler ama bir başkasının orada yaşaması mümkün değil. Yani bu Rusya zamanında da böyle oldu, şimdi de böyledir.
Sürgün yeri zaten.
Sürgün yeridir zaten. Sibirya'nın hatta sürgün yeri oralar bile değil. Yani o sürgün yerinden de ileridedir. Sibirya'nın sürgün yeri denileni Hazar Denizi'nin kuzeydoğu taraflarıdır. Orada Sibirya'nın başladığı yerlerdir. Yani o Tanrı Dağları'nın kuzeyi sürgün yeri olarak bile mümkün değil. Yani oraya göndereceğine zahmet etme öldür orada. Yani o kesin ölür orada zaten. Bir yıl içinde ölür, yaşayamaz. Mümkün değil. Adapte olması çok zor. O Sibir halkının oraya adaptasyonu bile kim bilir ne kadar kaç, telefatla evet. Ve kaç nesilde kaç olmuştu. Nesil. Türklerin yaşadığı coğrafya bir zahmetli bir coğrafya. Arazisi kıt. Nüfus artınca ki Türk ismi zaten Türk'ten gelir. Nüfusu artan demektir, çoğalan evet. Demektir. Tabii bu tek bir ırk değildir. Birbiriyle akraba olan çeşitli ırklar aynı mıntıkada yaşamaktadır. O zamanlar ırklara bir isim verilmiyor. Yani bu ihtiyaç da yok buna. Nitekim Osmanlılar zamanında camilerin ismi yoktu. Yani cami yapınca buna bir isim koyalım, tabela mabela yok. Halk ona bir isim veriyor.
İçinde yaşadıkça...
Süleymaniye diyor, Sultan Süleyman yaptırdığı için. Fethiye Camii diyor. İşte Burmalı Mescit diyor. Çifte Minareli Mescit diyor. Yazılı Mescit diyor. Bir isim veriyor ona yani. Taş Mescit diyor falan. Yani halkın verdiği isimler vardır. Veya banisinin ismiyle anıyor. Cenab-ı Ahmet Paşa yaptırdı. Cenab-ı Ahmet Paşa'nın yaptırdığı cami.
Genelde de öyle gelmiş.
Öyle geliyor evet. Yani hiç kimse oraya isim vermiyor. Bunun gibi ırklara da isim verilmez. Hiçbir ırk biz karar verdik artık bize bu isim verilecek demez. Irklar isimlerini zaman içinde alırlar. Zaten antik çağda insanlar da isimlerini zaman içinde alırlardı. Doğan çocuğa isim konulmaz. Çocuk büyüdüğü zaman...
Bir şey başarır.
O başarısıyla bağlantılı olarak ona bir isim takılır. Bu isim de umumiyetle bir hayvan ismi olur. Çünkü avcılık insanların mühim bir zanaatıdır. Step halkının da öyle. Bu çeşitli topluluklardan bir tanesi sayıca çok olduğu için Türk. Türk türemiş çok manasına gelir. Onun ismi diğerlerine alem olmuştur. Amma da attın demesinler. Aynı şey Moğollar için de caridir. Çok çeşitli Moğol kabileleri arasında Naymanlar, Mangıtlar, Tatarlar bir tanesi Mangol en kalabalık olduğu için onlara isim olmuş. Fakat batıya gidenler, Arap ülkelerine giden kabile Tatar olduğu için onlar Moğollara Tatar demişler. Aslında bugün Tatar artık Moğol manası gelmiyor. Bir Türk Kıpçak boyudur. O bile değişmiş bakın. Vaktiyle bir Moğol boyuyken Tatar bugün bir Türk boyuna verilmiş.
Nasıl değişmiş tarih?
Şöyle
şimdi.
Değişmiş. Araplarla ve Türklerle temas eden Moğol kabileleri Tatarlardı. Bu Tatarlar bugünkü
ilk
Kafkasya'nın kuzeyine yerleştiler. Oradaki Türk halkıyla kaynaştılar ve karıştılar.
İlk Müslüman olanlardır
evet,
değil mi?
Evet, ilk Müslüman
aynen.
Olanlardır. Müslüman oldukları için bu yerli Müslümanların dilini aldılar. Kıpçak Türkçesi konuşmaya başladılar. Ama Tatar ismini muhafaza ettiler. Dominant karakterdi. Diğerleri dağınıktı. Ve böylece Tatar ulusu meydana geldi. Yani ırken Türk, Moğollarla karışmış Müslüman. Ve dili Türkçe. Ama Tanrı Dağları'ndaki Tatarlar halis muhlis Moğollarla akraba bir kavimdir. Aynı dili konuşurlardı. Bu da tarihte
fizik enteresan. Olarak da galiba
fizik
değil
olarak
mi?
Türklerden farklıdır. Hı hı. Fizik olarak Moğollar, Mongoloid ırkın bir versiyonudur.
Mongoloid'den kastımız çekik gözlü,
elmacık kemikleri çıkık, düz siyah saçlı, dudakları, kısa boylu. Yani bu bunlara mongoloid tip deniyor. Bu mongoloid tipin çeşitli versiyonları var. Bunlar birbirinin hepsi aynı değil. Biz hepsini aynı zannediyoruz ama değil. Moğollar yaşadıkları coğrafya itibariyle daha esmer. Tipleri diğerlerinden daha farklı. Peki şimdi Türk tetkiklerini sevenler, Türk milliyetçisi geçinenler bile Orta Asya'daki Türklerin çekik gözlü olduğunu düşünürler. Öyle değildir.
Hatta daha da ileri giderek bazıları der ki sarışın ve yeşil gözlüdür.
Evet. Türklerin atası Oğuzhan'ın açık diyor. Yani belki bir Finli gibi sarışın değil ama hı hı, açık renkliydi. Gözü de açık renkti. Büyük ihtimalle yeşildi, hı hı, açık yeşildi. Buğday benizliydi diyor. Ondüre saçlıydı diyor. Yani dümdüz değil, kıvırcık da değil.
Dalga.
Kendinden dalgalıydı diyor. Orta boyluydu diyor. Yağrınılı, geniş omuzluydu diyor. Yani tip, Türklerin klasik tip şeysi budur. Çekik göz falan yok. Hı hı. Çekik göz, badem göz, yumuk göz Moğolların vasfıdır. Aynı ırk değildir. Peki Orta Asya'da Kazaklar, Kırgızlar, Tatarlar da Moğol, işte o Moğollar 13-14. Asırda Müslüman oldukça Moğollar artık oradan kopmuşlar. Hı hı. Türk mıntıkalarına gelmişler. Yerli halkla karışmışlar. Yerli halk Türk ve Müslüman. Moğollar Müslümanlığı Türklerden öğrendiler. Ve her ne kadar işgalci olsalar bile yerli halkın dilini benimsediler. Türkçe konuşmaya başladılar.
Hı hı. Çok fark var mı iki dil arasında?
Çok fark var. Hı hı. Kelimelerde müştereklik var ama gramer olarak çok fark var. Hı hı. Türkçe öğrendiler. Fakat Türklere değişmez bir imza bıraktılar. Bu karışıklığın neticesi olarak Orta Asya'da yaşayan Türkler çekik gözlü, elmacık kemikleri çekik, mongoloid tiptedir. Anadolu Türkleri
şu anda
değil.
Evet.
Türkmenistan'da azdır, Kafkasya'da yoktur. Neden? Çünkü bunlar Oğuzlar illaki. Moğollar Müslüman olmadan önce Anadolu'ya gelip Moğollarla karışmayan topluluklardır. Moğollarla karışanlar
orada
kalanlar. Orada kalanlar tipleri İster istemez değişmiştir.
Biz de şimdi oraya baktığımızda
bizim atalarımız biz de böyle diyoruz. Hayır, diyoruz. Bizim atalarımız Anadolu halkı gibiydi. Anadolu'da yaşayanlar gibiydi. %100 değil. Yani çekik gözlü değildi. Buğday benizdi. Kumral, açık saçlı, açık gözlü. Hep böyle geçiyor kaynaklarda. Oğuzhan Destanlı bile böyle gezer. Mavi gözlü ve sarışın Kırgız'dır. O bile şimdi mavi gözlü sarışın Kırgız bulamazsınız. Onlar da Moğol kanı ile o kadar beslenmiştir ki. Eski
ciddi
efsanelerde
bir nüfustan bahsediyoruz.
Çok ciddi bir nüfus.
Yani
o zaman için ciddi bir nüfus. Yüz binlerce, milyonlarca nüfus. Ama o zaman için çok. Dünya nüfusu ne kadar ki?
Peki işin hani topografik kısmı bir yana, biraz da sosyolojik tarafını aslında konuşmak lazım. Belki şu anda konuştuğumuz Türkçeyi, evet, ve orada kalan Türkçeyi anlamak açısından dinleyicilerimize de anlattım. Mesela televizyonda bir Azeri bir sunucuyu dinlediğinizde şaşkınlık içinde kalıyorsunuz. Evet. Çok iyi anlaşıyorsunuz, evet, çünkü. Belki günlük hayatta daha hızlı konuşulduğu için anlayamayabiliyorsunuz.
Veya kelimeler farklı olduğu için. Türkiye'deki lisan inkılabından dolayı Türkiye'de pek çok kelime değiştirilmiştir. Azerilerde bir lisan inkılabı olmadı. Bu da enteresandır. Bolşevikler bile böyle bir şeye kalkışmadılar. Azerilerin diliyle uğraşmadılar. Azeriler halis Türkçe diyemem. Bol miktarda Farsça ve Arapça kelime vardır. Aynı eski Türkçe'de olduğu gibi. Bu da normaldir, tabidir. Bütün dünyada böyledir. İngilizcenin 500-600 bin kelimesinin çok az İngilizcedir. Danca çoktur, Danimarkaca. Latince çoktur. Bilhassa teknik kelimeler Latince asıllıdır. Fransa vasıtasıyla gelmiştir. Fransızca çok kelime vardır Fransa'dan gelme. Danca kelimeler idari siyasi kelimelerdir, orduluk kelimelerdir. Basit kelimeler İngiliz asıllıdır. Türkçe'de de böyledir. Bütün dillerde de böyledir. Şimdi bu kaçınılmaz bir durum. Azerilerde farklı kelimeler var. Hı hı. O kelimeler bizde değişmiştir. Yerine yeni kelimeler uydurulmuştur. Bundan dolayı biraz anlamakta zorluk çekiliyor.
8500 yıllık bir dilin değişmesi, dil yaşayan bir canlıdır. Evet. Değişmesi çok normal aslında bakarsanız.
Efendim, nasıl ki canlılar yaşar, büyürse dil de gelişir, inkişaf eder. Dilin gelişmesine kimse karşı değil. Ama insanın tabiatında hakim olan inkılap değildir, devrim değildir. Tekamüldür, evrimdir.
O müdahaleler genleriyle oynamaya benziyor.
Evet, ona benziyor. Buna şimdi bu kadar karşılar. Bir de bu genleriyle oynayanlar bu işin mütehassısları değillerdi. Mütehassısı olmadıkları için çok büyük problemler de ortaya çıktı. Yani Türkçe dejenere bir dil oldu.
Şimdi o gelişimi, o 8500 yıllık değişimi bir noktaya kadar getirdik aslına bakarsanız. İslamiyet'le tanışmayla birlikte, ki o döneme kadar dilde çok fazla bir değişim yok. İslamiyet'le birlikte Türkçe'de ciddi bir değişim var. Bir öz Türkçe var. Şimdi bizim eski Türkçe dediğimiz bir Türkçe var. Şimdi bir de Türkiye Türkçesi,
Türkiye
var.
Türkçesi var.
O süreci reklamlardan sonra paylaşalım izninizle.
Dinleyeceğiniz program bir reklam programıdır.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz üzere zayıflama ve yağ yakma bandı olan dermoslimi pek çok televizyon ve radyo yayınlarında oldukça sık duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Her yerde 79 lira gibi bir fiyatla satılan dermoslim yağ yakma ve zayıflama bandını şu anda bizi dinleyen ilk 10 dinleyicimize hediye olarak vereceğiz. Evet, yanlış duymadınız, hediye olarak kazanacaksınız. Birçok ünlünün kullandığı yağ yakma ve zayıflama bandını hediye kazanmak için şimdi hızla 0212 709 8405 0212 alan koduyla 709 8405'i arayın. İlk 10 dinleyici arasına girin ve hediye olarak bu muhteşem ürünü kazanın. Pek çok kişi obeziteyle karşı karşıya kalmak üzere, bölgesel farklılıklardan hemen hepimiz şikayetçiyiz. Bu fazlalıklardan kurtulmanın en kolay yoluysa yağ yakma ve zayıflama bandı olarak bilinen dermoslimi kullanmak ve fazlalıklardan kurtulmak. Şimdi elini hızlı tutan ilk 10 dinleyicimiz hediye olarak bu ürünü kazanacak. Sadece bölgesel kilolardan güvenle kurtulacağınız bu ürün normalde 79 liraya satılıyor ama şimdi bu hızlı davranan enerjik 10 dinleyicimiz ürünü hediye olarak kazanacak. 0212 709 8405 0212 709 8405. Bu numarayı hızlı bir şekilde tuşlayın. İlk 10 dinleyici arasına girin ve siz de hediyenizi kazanın.
Dinlediğiniz program bir reklam programıdır.
Şimdi reklamlar.
Davamız Özgür Gazze, Özgür Filistin. Mescid-i Aksa ve Mavi Marmara Büyük Yürüyüşü için 1 Haziran Cumartesi 17'de İstanbul Fatih Camii'nde buluşuyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfı 0212 631 21 21.
En yeni lezzet, nefis mandalina, nefis armut. Düşünce onur, tadınca onur. Gençler dinamik, Meysu dinamik.
Bahar muhteşem fırsatlarla geldi. Aura klimalar İhlas mağazalarında peşin fiyatına 12 taksitle. İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. 444-49-49.
İhlas Holding olarak bugüne kadar inşa ettiğimiz projelerle binlerce ailenin mutluluğuna ortak olduk. Kaliteli yaşam merkezi anlayışımızdan asla taviz vermeden sizden aldığımız güçle büyüdük. Şimdi de İstanbul'un cazibe merkezi Beylikdüzü'nde Türkiye'nin en büyük konut projelerinden birini, Kristal Şehri inşa ediyoruz. Düşlerinizdeki hayat bu eşsiz yaşam merkezinde sizi bekliyor. Kristal Şehir. 0212 852 68 00. kristalşehir.com.
İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
Reklamları dinlediniz.
Thank you.
Profesör Doktor Ekrem Bura ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tabii hayatı şekillendiren pek çok unsur var. Hep şimdiki aklımızla düşünüyoruz. Bize İslamiyet'in kattıklarıyla düşünüyoruz. Ve ondan öncesini anlamakta bence çok zorluk çekiyoruz ve bu normal de geliyor bana. 30-40 yıl öncesinde bile mesela ben şimdi kendi çocuğumu anlatmakta zorluk çekiyorum.
Doğru, kültür,
neden böyleydi diyor.
Kültür değişince ondan öncesine ait şahitler azalır. Azaldığı zaman onları doğru analiz edemezsiniz. Şeyi ortaya koyamazsınız. İslamiyet'ten önceki Türk tarihi de böyle. Elimizde çok az doküman var. Bunun çeşitli sebepleri var. Orta Asya'daki tahribatlar. Bir de tabii eski Türk kültürünün sözlü kültür üzerine kurulmuş olmasında tesiri var. Yazılı değildir kültür. Çok fazla yazılı eser yoktur. Bu bizim eski Türk kültürü hakkında menfi netice doğurmuştur. Ama bir takım ipuçları, İslamiyet'ten sonraki bir takım yazılı eserler ki mesela Divan-ı Lügat-ı Türk gibi, Putat Kübilik gibi Türkler Müslüman olduktan sonra yazılmış eserler hep atıfta önceki bulunuyor. Hayata bol miktarda atıfta bulunmaktadır. Oradan öğreniyoruz zaten. Şimdi
Türklerin, şimdiki arkeolojik kazılar.
Tabii, arkeolojik kazılar da çok büyük yol gösteriyor. Evet. Hele şimdi daha çok. Eskiden daha azdı. Orta Asya'da çok sayıda arkeolojik kazı yapıldı. Kurganlarda çok enteresan eserler bulundu. Eski Türklerin kıyafetleriyle alakalı, gömme şekliyle alakalı, evleriyle alakalı, ev eşyalarıyla alakalı çok enteresan şeyler bulundu. Şimdi Türklerin Altay Dağları'nda kalması beklenmezdi. Dediğim gibi sayıları arttı. Bu Türk ismiyle alakalı başka şeyler de vardır. Onu günlerim kaldı yanlış anladım. Yani Nuh peygamberin oğlu Yafes'in oğlu Türk oradan türediğine dair bir rivayet de vardır. Başka başka rivayetler de vardır. Türklerin yaşadığı yerin miğfer şekline benzediği, onun da adı Türk'ün miğfer demek olduğunu eski Türkçe'de. Böyle rivayetler de var. Mühim değil. Ama Almanlara biz Alman diyoruz. Çünkü Almanlar içinde Fransızlara en yakın Alman kabilesi, Cermen kabilesi Almandı. Onun için onlar Almanya dediler. Biz de Fransız adını alarak Almanya dedik. Almanlar bir kavimdi. Normanlar, Burgundlar, Angıllar, Saksonlar bir sürü Alman, Cermen kabilesine birisiydi. Ama ülkeye o adını verdi. Ama İngilizler mesela German diyorlar. Germanlar ülkesi, Germenler ülkesi. Daha doğrudur. Bu mümkündür. Her zaman bir kavmin bütün topluluğa ismini vermesi mümkündür. Türklerin orada kalması mümkün değil. Nüfus arttı. Dağın etekleri ne kadar size platolar, yaylalar, soğuk, zahmetli. Dağlardan aşağı inmeye başladılar. Dağlardan aşağı indikleri zaman bu istikamet güney istikametidir. Güney batı istikametidir. Ve bu istikamet hep devam etti.
Su da o tarafa doğru akıyor zaten.
Buralara yerleştiler. Yavaş yavaş ama bu bir anda olmadı. Zaman içinde Orta Asya istepleri zahmetli bir yerdir. Burada bazen esaslı iklim değişiklikleri olur. Şöyle ki iklim periyotları vardır. Şimdi de vardır o. Bu sene yağmurlu, geçen sene değildi. İşte o bir periyodun eseridir. 40 sene önce de böyle olmuştur mesela. 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık periyotlar var.
Küçük ve büyük.
Küçük büyük periyotlar. Meteorolojik periyotlar. Bozkır'da da böyle büyük periyotlar var. Bir anda mesela Bozkır'ın hayatı değişiyor. Bozkır çöle dönüşüyor. Veya tersi. O zaman oradaki insanlar göç ediyorlar. Böyle göç ede Türkler bugünkü Maveraün Nehir havalisine geliyorlar ki burası Seyhun ve Ceyhun Nehri'nin suladığı çok verimli topraklardır. Burası Soğud ülkesidir. Bir İran kavmidir Soğudlar. Türkler bunlarla komşu oluyorlar. Ama gene o bölgede yaşayan var. Altay Dağları'na kadar hala, Tanrı Dağları'na kadar hala Türkler yaşıyorlar.
Sınırı yok ama.
Sınırı yok.
Yani o dönemde de ülkelerin sınırları...
Hun İmparatorluğu var. Hun İmparatorluğu'nun sınırları belli değil. Şimdiki bir sınır taşları yok. Nereye kadar gücü yetiyorsa odur. Her birinin valileri var, beyleri var. O beyin gücü nereye kadar yetiyor? Şimdi bu bey Hun İmparatorluğu'na bağlıysa o beyin gücünün yettiği yere kadar Hun İmparatorluğu'dur. Sınırdır. Yok başka bir yere orasıdır. Şimdi bu Hun İmparatorluğu'nun içinde Moğollar da var, başka kavimler de var. Hatta Cengiz Han'ın öğrendikleri hep o Hun İmparatorluğu'nun mirasıdır. Cengiz Moğol'dur, Türk değildir. Ve tarihte Cengiz kadar Türklere kötülük yapmış başka bir kişi de yoktur. Ama Türkler enteresandır. Şimdi Stockholm sendromuyla izah ediliyor. Kendisini eziyet edene bu kadar hayrandır. Çocuktan ismini koyar. Cengiz Hun büyük bir liderdir. Karizmatik bir liderdir. Hunlardan çok şey öğrendi. Mesela orduyu öğrendi. Hunların iki tür ordusu vardı. Bir hassa ordusu. Kralın etrafında, imparatorun etrafında, hanın etrafında. Bunlar profesyonel askerlerdir. Bir de halktan toplanmış gönüllüler. Aynısı Cengiz'de de vardı. Bunun da muvaffak oldu. Savaş tekniği Hunların koyduğu bir savaş tekniğidir. Şahsi hazine, devlet hazinesi yine Hunlardan gelme bir gelenek. Bunu Cengiz tatbik ederek devam et dedi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Lafı bir yere getireceğim. Şimdi Moğollar da Tanrı Dağları'nın öbür tarafından aşağı inmeye başladılar Türkler gibi. Bu sefer Türkleri önlerine kattılar. İleriye doğru sürmeye başladılar. Moğollar itti, Türkler gitti.
Bu bir istila mıydı?
Bu bir istila, sürgün hareketiydi. Moğollar Türklerden daha güçlüydü. Şöyle ki güçlüydü.
Yani kaçtılar mı Moğollardan?
Göçebeydiler zaten. Yani kaçtı diye bir şey yok.
Temas etmemek, savaşmamak.
Tabii savaş. Çünkü Moğollar 3-4 gün aç susuz atın üzerine kalabiliyor. Bu Türkler için mümkün değil. Daha az dayanıklılar. Moğolların sayıca daha fazlalar. Daha gaddarlar. Yapıları onların doğuya baktığı için Türklere göre daha gaddar, daha hunhar idiler. Yağmaya çok meraklıydılar. Mesela Türkler yağmaya meraklıdır ama Moğollar kadar değil. Moğollarda bir de tahrip vardı. Türkler birileri yakıp yıkmazlardı. Moğollar yakıp yıkarlardı. Bundan dolayı bir mizaç farklılığı var. Birbirlerini hiçbir zaman yakın görmemişler. Coğrafya yakın ama ırk olarak yakın görmemişler. Düşmandırlar. Ve Türkler Moğolların önünde batıya doğru gittiler. Hayırlı da oldu. Türklerden boşalan yerlere Moğollar yerleşti ki bugün Moğolistan'dır. Halbuki Moğolistan aslında Moğolistan değildir. Moğolistan da Moğolların ülkesi de kuzeydedir. Moğolistan'a yerleştiler. Türkler de daha batıya ve güneye giderek aşağılara yerleştiler. Güneye gidenler, Çin tarafına gidenler Uygur adını aldı. Moğolların önünden Hazar Denizi'nin arkasına gidenler farklı bir isim aldı. Bunlar da iki bölgede yaşıyordu. Bir Hazar Denizi'nin hemen arkasında bir kısmı da Mavera Ünleri'de. Mavera Ünleri'de oturanlar İranlılarla güneyde, kuzeyde de Moğollarla komşuydular. Bunlar zaman içinde Moğollar Müslüman oldular. Yani bu tabii çok asırlar geçti. 13. asırdır Moğolların Müslüman oluşu. Ve kendilerine en yakın olan önce Türkler Müslüman oldular. Hı hı. Türkler en yakın olan Soğudlarla karıştılar. Soğud kavmi Farsça kelimeleri ve
Türkçe'ye.
Müslüman oldukları için kazandıkları Arapça kelimeleri Türkçe'ye soktular. Namaz, abdest, oruç, periştah gibi kelimeler hep Soğudca'dan gelme kelimelerdir. Bizim dilimize girin. Bugün İran'da mesela namaz demezler Farsça olduğu halde. Abdest demezler. Arapçasını kullanırlar. Oruç demezler. Biz bugün onları peygamber, biz onların bugün hep Farsçasını, Soğud dilindeki Farsçasını kullanırız. Farsçanın bir benzer dilidir. Buhara en meşhur şehirleriydi mesela. Semerkant, Taşkent. Bunlar Soğud şehirleri. Soğudiyadır orası.
Bunlar aynı zamanda kültür merkezi.
Kültür merkezidir. Türkler oraya yerleştiler. Hem bu kültürlerini inkişaf ettirdi. Hem buralar hem Müslümanlık. Hem de Arapça, Farsça kelimeler kazandılar.
Burada artık göçebelik de yavaş yavaş bitiyor.
Bitiyor. Artık burada yaşayanların hemen hepsi yerleşiktir. Geride kalanlar hala daha göçebedir. Bir de yarı göçebeler vardır. Kışın şehirlere, köylere yerleşip yazın tekrar yaylalara çıkanlar. Üç grup Türk halkı vardır ki bu yakın zamana kadar Anadolu'da böyleydi. Bu Türklerin Müslümanlıkla beraber medeni seviyeleri arttı. Dilleri de değişti. Farsça ve Arapça kelimeler girdi. Uygurlar da aynı bu şekilde oldu. Onlar daha önce yerleştiler. Hatta ondan önce Budizm'e girdiler. Sonra Müslüman oldular. Moğollarla temas halinde olan Soğut halkı ve daha kuzeydekiler Moğollarla karıştılar. Biraz evvel işaret ettiğim gibi. Moğollar Müslüman olunca bunlardan daha medeni olan Türklerden yeni dini öğrendiler. Ve üst kültür her zaman alt kültürü basar. Güçlü de olsa alt kültür. Yani siyasi olarak basar, sayıca basar. Türk kültürü Moğolları tesir altına aldı. Müslüman olan Moğollar Türkleşti. Bugün Kazakistan halkının %80'i, %90'ı bu Moğolların soyundan geliyor. Müslüman olmuş Moğollar. Kırgız keza, Özbekistan keza, Tataristan keza. Türk kanı da var, Moğol kanı da var. Ama bunları artık Moğol diyemeyiz. Bunlar tamamen Türkleşmiştir. Türkçe konuşuyorlar artık. Türk gibi hissediyorlar kendilerini. Türk deniyor zaten bunlara.
Zaten bir bunlardan gibi değerlendiriyor.
Bir tanesi Timur'dur. Meşhur Emir Timur. Semerkantlı. Bir Moğol ailesine Barulas adında bir kabileye mensuptur. Halis Muhlis Moğol'dur. Annesi Türk'tür. Türkçeyi biliyor. Moğolca bilmiyor. Moğolca unutulmuş zaten. Türkçe konuşuyorlar. Türk gibi hissediyorlar. Elbette ki dillerinde Moğolca kelimeler var. Ki biz onları eski Türkçe zannedip dil devriminde kendi dilimize aldık. Moğol geleneklerinin bir kısmını devam ettiriyorlar ki bunlar Türk geleneklerine daha çok benziyor mıntıka yakınlığı sebebiyle. Bu bölge halkı bu şekilde bir şekle büründü. Peki hangi dili konuştular? Moğollar Müslüman olduktan sonra bunların dilinde bazı değişiklikler oldu.
Çünkü Türkçe'ye yakın bir dil olmadığını, benzer evet. kelimeler olsa da yakın bir dil olmadığını
bizim dilimizden çok
söyledik.
Farklıdır. Yani aç bolgan, aç olan demek. Şimdi B nereden geldi, G nereden geldi? Açı anladık. Hı hı. Çok basit bir kelime. Ajbolgan. Yani yılan nasıl cılan olur? Yani Y, C nasıl değişir bu kadar, birbirleri nasıl farklılaşır? Oldu. Hı hı. Ve bu dile biz Çağatayca adını veriyoruz. Çünkü bu bölge Cengiz'in oğlu Çağatay'ın hakimiyetindeki bölgeydi. Buradaki Türklerin konuştuğu dile Çağatayca denir. Kıpçak lehçesi de deniyor. Çünkü orası Kıpçaklar ülkesidir. Buradaki Türkler Kıpçak soyundan gelen Türklerdir. Kıpçak Türkleridir. Daha doğrusu burada yaşayan Türklerin en kalabalık olan kabilesi Kıpçaklardır. Kumanlar diye de biliniyor. Bunlar Çağatayca denen bir dil konuştular. Hakaniye lehçesi de denir. Çünkü Hakan da aynı dili konuşuyor. Büyük Türk Hakanı o zaman orada oturan, o aynı dili konuşuyor. Çıtakça da derler buna. Biraz aşağılamak için Çıtakça da derler. Bulgaristan'da Çıtaklar vardır.
Onu soracaktım tam. Bunlar daha sonra Hazar Denizi kuzeyinden, ve Karadeniz'in kuzeyinden
Balkanlara indiler. Balkanlardaki Türk varlığı, daha doğrusu Müslüman varlığı üç gruptur. Bunlardan bir tanesi Hazar Denizi'nin kuzeyinden inen Türkler. Peçenek, kuman bakiyeleri, Çıtak derler bunlara. Başka isimler de veriyorlar. Bulgaristan'da Gacal da deniyor. Bunlar kuzeyden gelen Türklerdir. Bir de Anadolu'dan göçme Türkler vardır. Bunlar Oğuz Türkleridir. Ama zaman içinde dilleri birbirine benzemiş. Bir de Balkanların yerli halkından Müslüman olanlar vardır. Pomaklar gibi, Boşnaklar gibi. Bunlar da Türkleşmiştir zaman içinde.
Macarlar şu anda...
Macarlar Türklere akraba bir kavimdir. Şöyle ki...
Türk değil ama...
Değil. Türkler Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasında yaşıyor. Bunlar Ural Dağları ile Altay Dağları arasında yaşıyor. Bize komşudur. Yani Moğollar doğuya doğru, Macarlar batıya doğru komşusudur Türklerin. Yani Türklere sağında Moğollar, solunda Macarlar vardır. Macar derken Ural Altay kavimleri, Onugur kavimi, Macarlar, Estonyalılar, Finlandiyalılar, bunlar da aynı ırktır.
Hepsi oradan mı yayıldı?
Oradan yayıldılar. Türklere çok yakındılar bunlar. Aynı soydan geliyor. Bir amcanın iki oğlu düşünün. Birisi Altay Dağları'nın bu tarafına, birisi bu tarafına yerleşmiş.
Kan olarak da bu kadar
kan olarak yakındırlar. Onlar Ural kavimleri, bize Altay kavimleri derler.
Zaten dil olarak da Ural Altay dilleri. Ural Altay dilleri.
Bunlardan da kuzeye gidenler Fin, biraz aşağı gidenler Eston, daha aşağı gidip Avrupa'nın ortasına yerleşenler Macarlardır. Macarlar en kalabalık kabile olduğu için oraya ismini verdi. On Ugurya. Hungari oradan geliyor. Hun'la alakası yoktur. On Ugur ya. On Ugur kavminin yerleştiği yer.
On Uğur
on bile Türkçe. On Ugur. İşte on bile Türkçedir. Müşterek bir kelime. Ural Altay kavimlerinden bir topluluk. On Ugur ya oraya yerleştiler. Bunların yedi tanesi yerleşti. En kalabalığı Macarlardı. Dolayısıyla Macaristan bu şekilde teşekkür etti. Macarlar Türk değildir. Yalnız Atilla'nın ordusundan burada hayli insan kaldı. Ve Macarlarla karıştılar. Macarlar bugünkü Macaristan'ın %20'sini teşkil eder ırk olarak. %80'i Türk asıllıdır. Fakat biraz evvel söylediğim gibi Macarlar yerleşik kavim olduğu için, Türkler atlı kavim olduğu için, kadınsız geldikleri için, yerliler daha üst kültürde olduğu için Türkler Macarlaşmıştır. Buna benzer Romanya'da ve Sırbistan'da da çok sayıda atlı Türk yerli kızlarla evlenerek Sırplaşmış, Hırvatlaşmış veya Romenleşmiştir. Bu kaçınılmazdır. Hazar Denizi'nin doğusunda kalan Türkler Moğollarla karışmadılar. Bunlar arada da çöl olduğu için uzak kaldılar. Moğol karışmasından masum kaldılar. Bunlara Oğuz Türkleri deniyor. İşte bunlar bugünkü Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye halkını teşkil eder. Bunların dilinde Moğolca kelime azdır. Bunların fonetikleri de daha farklıdır. Zannedilenin aksine... Asli Türkçe'ye, hakiki Türkçe'ye en yakın olan dil Oğuz lehçesidir. Hı hı. Çünkü Moğol tesirine girmediği için kelime olarak başkalaşmış fakat dil bilgisi olarak çok başkalaşmamıştır, çok farklılaşmamıştır. Hı
hı. Şimdi Osmanlı ile birlikte, Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte, aslında belki devletiyle birlikte Türkçe'nin nasıl farklılaştığını konuşalım. İslamiyet'le birlikte Farsça ve Arapça kelimelerin Türkçe'ye girdiğini biliyoruz. Bir kere şunu sormakla başlayalım. Osman Bey'i ve onun etrafındakileri Oğuz
Türküdür.
Türkü evet. olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla onların konuştuğu dil de aslında başında Türkçe.
Evet, Oğuz lehçesidir. Türkçenin Oğuz lehçesi. Kıpçak lehçesi değil yani. Hı-hı. Yani mesela Oğuzhan aç bolgan demezdi. Aç olan derdi. Ama bugünkü gibi de konuşmazdı.
Nasıl bir...
Yani tabii spesifik misaller belki vermek zor. Ama geliyorum demezdi mesela. O yorum ekini daha kısa söylerdi. Veya mesela devrik cümleler daha fazla Bir takım kelimeler hiç yok orada, kullanılmıyor. Belki Farsça, Arapça kelimeler daha çok kullanılıyor. Arkaik kelimeler var. Bugün unuttuğumuz, o zaman da yaşayan kelimeler var. Eski Türkçeden gelme kelimeler var. Hı-hı. Yani Osman Bey'in dili için söylüyorum. Yani bugünkü dilimize çok yakındır Osman Bey'in dili. Mesela yapsın değil de yapa. Gele. Hı-hı. Gibi bir şekilde kullanıyorlar. Bunu nereden öğreniyoruz? O zamana ait elimizde tarih kitapları var, şiirler var, fermanlar var. Buralardan o zamanki dili öğrenebiliyoruz. Çok karmaşık değildir ama aşina olmamanın getirdiği bir şey var. Nasıl bir Azeri'yi dinlediğimiz zaman önce yadırgıyoruz. Halbuki aynıdır dilimiz. Çok ufak farklılıklar var. O da bizden kaynaklanıyor, onlardan değil. Onlarda da biraz Rusça kelimeler var ama Tilifizya gibi, Respublika gibi. Yani normal, bizde daha çok kelime var. Onun için Osman Bey'in dili Oğuz lehçesidir. Bizim konuştuğumuz dil de Oğuz lehçesi. Türkiye'nin şu anda Türkiye'de yaşayan insanların %81'i Türk ırkından geliyor. %81-83 arası. Bunun da %72'si Oğuz Türküdür. %11'i Kıpçak Türküdür. Yani Tatardır bunlar. Hmm. Tatarlardır. Tatarların şivesi farklıdır. Gelemiz, gidemiz, yapamız. Yapıyoruz demez mi? Böyle der. Türklerden böyle farklılıklar var. Yani bir Tatar konuştuğu zaman zor anlarsınız.
Peki Osmanlı'nın dili, resmi dili Türkçe miydi?
Türkçedir. Resmi dil diye bir şey yok. Bir imparatorlukça resmi dil olmaz. Resmi dil demek bütün resmi yazışmaların, mektepteki tedrisatların yapıldığı dilin tek dil olmasını ifade eder. Hiçbir imparatorlukta böyle bir şey yoktur. Osmanlılarda...
O imparatorluk olana kadar evet, kısımda.
Türkçe konuşuyorlardı ama mesela resmi evraklar Farsça yazılıyordu. Çünkü katipler Fars asıllıydı. Selçuklularda şöyle söyleyeyim. Selçuklularda bilhassa maliye katipleri İran asıllıydı ve Farsça yazar çizerlerdi. Selçuklular resmi yazışmaları hep Farsça yürütmüşlerdi. Bunun iki sebebi var. Birincisi katiplerin Fars olması. İkincisi gizlilik. Çünkü şimdiki gibi güvenliğin olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Resmi vesikaları mümkün mertebe az kişi tarafından anlaşılması icap ediyor. Halkın bilmemesi icap ediyor. Onun için Farsça düzülmüştür. Tabii Selçuklu Devleti aslında bir İran devletidir aynı zamanda. Büyük Selçuklu İmparatorluğu bugünkü İran'da. Tahran başşehir olmak üzere kurulmuştur. Farsçanın çok ciddi tesiri vardır Selçuklularda. Osmanlılarda da bir müddet mesela maliye şeyleri hep Farsça tutulmuştur.
Bu Türkçe etkisi ne olmuştur?
Farsça kelimenin çokluğu. Günlük hayatımızda kullandığımız... Hayır, gramerine tesir etmemiştir. Farklı dil olunca gramerine tesir etmiyor. Kelimelere tesir ediyor.
Şimdi ama siz o farklı diller olanlar... Unuttuğumuz kelimeleri, Türkçe kelimelerin aslında büyük bir sebebi... Özellikle devletteki yazışmalardaki tabii, dillerin...
Tabii. Bir de şöyle...
Çünkü o üstün bir dil gibi
bazı,
algılanmış.
Doğru. Bazı Türkçe kelimeler lokal kelimelerdir. Yani başka yerlerde kullanılmayan kelimelerdir. Bunu da hemen yani bütün Türkçe'de kullanılıyor zannetmemelidir. Yani bir kelime eski Türk metinlerinde varsa bütün Türkleri bunu kullandığını zannetmeyin. Onlara mahsus olabilir. Bundan dolayı belki ona bir kelime üretmişlerdir. Onlarda o yoktur o kelime. O Farsçadır. Halbuki Türkçe'de başka bir lehçesinde veya başka bir aşiretinde vardır o kelimenin karşılığı. Böyle de olabilir. Bazı kelimeler de söyleniş zorluğu veya kabalığı veya başka sebeplerle terk edilmiş, yerini Farsça kelimeleri bırakmıştır. Muhtemelen bizde de pencere kelimesi vardı. Delik. Hı hı. Ama deliğin başka Türkçe Türkçe kelimeler bir kelime birbirinden çok fazla ama yakın şeyleri ifade ediyor. Mesela delik kelimesi elbisedeki deliği de ifade eder. Pencereyi de ifade eder. Eski Türkçe'de pencere deliktir. Zaman içinde bu bir ayrım icap edince evin penceresinin, evin deliğine pencere denmiştir. Delik daha spesifik, daha asli şeyler için kullanılır olmuştur. Biraz da bundan kaynaklanıyor.
Evet, belki yazılışı aynı ama anlamı evet, farklı evet, kelimelerin çok olmasından kaynaklı. Tabii bir de şu var, edebiyatı neyle yaptığınız önemli bir dilin yaşaması tabii, için. Yani Osmanlı'da edebiyat dili...
Dünyanın her yerinde edebiyat dili, halk edebiyatının ile entelektüel edebiyatı birbirinden farklıdır. Halkın kullandığı kelimelerle entelektüellerin kullandığı kelimeler farklıdır. Halkın kullandığı kelimeler arkaik kelimeler olabilir. Etraftan duyulmuş farklı dillerde kelimeler de olabilir. Orada kelimelere çok itina edilmez. Manaya daha çok itibar edilir. Ahenge daha çok itibar edilir. Fakat entelektüellerde kelimenin çokluğu mühimdir. Aynı kelimenin tekrar kullanılmaması mühimdir. Onun için entelektüel dil de bildiği için, başka dil, o dilden kelimeleri kullanır ve o dilin zenginleşmesine yol açar. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur.
Şimdi mesela bakın, Türk halk müziği var, Türk sanat evet, müziği var. İkisi de bizim müziğimiz.
Evet. Ve menşei aynıdır.
Bir, evet, sanki biri sanatla daha üstün, daha ilgili ama diğeri işte çok da üçüne beşine bakılmaz gibi algılanıyor. Halbuki Türk halk müziği dediğinizin içinde bir derya var.
Var. Türk halk müziği de Türk sanat müziği birbirinden ayrı değildir. Menşei aynıdır. Usulleri, kaideleri aynıdır. Hatta birbirinden çok ödünç almıştır. Türk halk müziğinin pek çok formları, şarkı formu, türkü formu şeye girmiştir. Köçekçe, sanat müziğine girmiştir. Sanat müziğinin farkı, ben müzik mütehassı değilim ama bir, aralıkların daha farklı olmasıdır. Bir de güftelerin daha derin, çok kelimeli ve
şimdi
ağdalı olmasıdır.
Geliyor, evet. Yazı diline geliyor. Çok teşekkür ediyorum
teşekkür
bugün
ederim.
Için. Sağ olun.
Dinleyeceğiniz program bir reklam programıdır.